Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad'a.
Hocam geçen hafta kalp hastalıklarına başlamıştık. Oradan devam edelim inşallah. Şunu demişti hocam İmam Gazali özetle. Yani gözümüz görmezse, elimiz tutmazsa hastadır. Kalbimiz de hocam hissetmezse, onu da ben söyledim hocam.
Evet.
O zaman kalp de hastadır. Yani insanları üzen böyle duygular sizde yoksa, yani bir yaralı insan görüyorsunuz, üzülmüyorsunuz. Bir deprem oluyor ve insanlar acı çekiyor, siz umurunuzda değilse,
evet,
kalbiniz hasta diyor hocam. Şimdi hocam şöyle diyor İmam Gazali, devam edelim. Kalp aslında kendi tabiatına uygun olan şeyi sever. Bu da iki şeyle belli olur. Bir, iradede belli olan şeydir ki kalpte bulunan Allah Celle Celaluhu sevgisinin bütün sevgilerin üstünde olmasıdır. Çünkü yemek bedenin gıdası olduğu gibi Allah'ı bilmek de kalbin gıdasıdır. Hocam burada çok güzel bir noktaya değindik.
Evet.
Belki hocam psikolojiyi çok çok aşan bir şey bu.
Evet.
Biraz tasavvufi tarafa hocam geri geldik şimdi.
Çünkü psikoloji bizim bilişsel tarafımızla ilgileniyor hocam, düşünsel. Duygusal tarafımızla da ilgileniyor bir ölçüde. Davranışsal tarafımızla da ilgileniyor. Ama bütün bunların temelinde mesela Gazali'de, Farabi'de diyor ki bütün bunlar beyin tarafından kontrol edilir, yönlendirilir ama beyni diyor kalp yönlendirir.
Yani kalp hepsinin üstünde hocam.
Evet. Kalp ne yapıyor? Temel duruşu. Mesela diyelim ki iyi ve kötü olma tercihi diyelim ki kalbe ait bir tercih. Bunun nerede nasıl uygulanacağı diyelim ki beyinle ilgili bir şey olabilir yani.
İşte akılla hocam, ilgili bir şey. Pozitif psikolojide, yani transpersonal psikolojide sevgi, tolerans hocam bunlar daha önemli değil mi? Değil
önemli.
Mi? Korkudan daha önemli.
Tabii.
Yani hocam çünkü insanların kalbinde sevgi yoksa, efendim korku varsa, özellikle aile ilişkilerine falan ciddi sıkıntı çıkıyor hocam. Hatta benim bir hatıram var. Rahmetli Malik Bedir Hoca benim odama gelmişti. Benim hocam tezim tasavvufta ilahi
aşk. Bu arada Malik Bedir kimdi hocam, onu bir
hocam,
şey dedi.
Hocam Malik Bedir Üstad, Allah rahmet eylesin. İslam psikolojisinin babası yani resmen. Son dönem tabii. Yani
evet.
Son içinde bulduğumuz yüzyılda.
Çok önemli bir isimdi.
Çok önemli bir şahıs. 2 yıl oldu vefat etti. Allah rahmet eylesin. 2 yıl veya 3 yıl mı oldu hocam?
Yılı unuttum ben. Oldu. Müslüman psikologların çıkması,
evet,
diye
hocam,
kitabı
çok
vardı.
Evet hocam, eserleri var. Ve hocam çok talebeler var bütün dünyada. Yani Kanada, Avustralya. Zaten hocam uzun zamanlar Malezya'da hocalık yaptı. Malezya İslam Üniversitesi'nde.
Burada İstanbul Sabahattin Zaim dediğim
son
bir
süre. Son 3 yılında hocam biz orada beraber olmuştuk. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde. Çok güzel günlerimiz geçti. Çok şey öğrendik kendisinden. Dedik hocam benim tezin görünce, ah dedi, bizim dedi bugün dedi muhtaç olduğumuz şey bu dedi. Çünkü biz Müslümanlar hep korkuyu, birazcık şiddeti ve tehdidi dedi hani din dili haline getirdik.
Herhalde hocam bu son yüzyıllarda İslam dünyası şiddetle ve gerilemeyle karşı karşıya olunca bunlar öne çıktı yani. Mesela psikolojide de hocam ilginç. Doğan Celoğlu rahmetli profesör psikolojinin diyordu. Mesela stres ve kaygıyla ilgili hocam psikolojide bir kütüphane dolusu kitap varken sevgiyle, şefkatle, merhametle ilgili diyordu. O kütüphanede bir raf bile değil diyordu yani.
Yani pozitif duygular yok demek istiyordu değil mi hocam?
Evet, işlenmemiş diyordu. Burada henüz bebeklik aşamasında diyordu. Yani emekleme aşamasında diyordu psikoloji için. Hakikaten yani bu kısım pozitif psikoloji olmakla birlikte pozitif psikoloji henüz o yani klinik psikologlar arasında o kadar yaygınlığı yok yani.
Hocam bir de şurası var. Hani bazı psikologlar diyor ki ya dinin ne alakası var psikolojiyle? Boş verin dil diyor. Ama hocam şöyle bir şey var. Bu dünyada mutlak adalet yok. Mesela eşinden şiddet görmüş, çevresinden şiddet görmüş bir hanımefendi veya beyefendi neyse.
Evet.
Savaş mağduru bir insan. Hocam imanı varsa biliyor ki bunun bir de öbür tarafı var. Öbür tarafta hocam mutlak adalet var.
Evet.
Hocam bir boynuzlu koyun, boynuzsuz koyunun süslüğü için orada hocam yaratılacak. Boynuzlu koyun intikamını alacak. Ondan sonra bütün hayvanlar toprak olacak. Böyle
evet.
Mutlak bir adalet var. O zaman hocam insanın psikolojisi düzeliyor ya.
Evet. Jung hocam o şeyi dinin de aslında bir tür psikoterapi olduğunu söyler. Hatta daha ileri gider Tanrı'nın da bir psikoterapist olduğunu söyler yani.
Doğru hocam, Allah bütün problemlerimizi çözmüyor mu bizim, halletmiyor mu yani?
Evet.
Tabii Allah-u Teala direkt hallediyor. Onun psikoterapistler gibi illa böyle sizi terapi
ama sonuçta yapmaya... yani size ruh sağlığı konusunda bir reçete veriyor Yaradan.
Rabbül Alemin hocam, bütün alemlerin
evet.
Rabbi.
Yani mesela 11 kez Kur'an'da fi kulubihim marazun kavramı geçiyor. Kalpteki hastalıklara vurgu ver ve kalple ilgili Adem hocamızın kitabı vardı yani.
Eyvallah hocam.
O kitabın böyle popüler bir versiyonu lazım.
biraz daha böyle çok ağır tabir olmayan,
gençlere dönük, onların anlayacağı dille o kitabın bir popüler versiyonunu hazırlamak lazım. Batı'da hocam bu tür çalışmalar var yani. Böyle şey, esaslı akademik ya da ileri düzey okumalar için olan kitapları yeni başlayanlar için diye
müftediler bir versiyonu. Için
ha, evet evet yani. Ve şey yani bu kitaplar bir ara Türkiye'de yeni başlayanlar için diye bir yayın evi, unuttum adını. Mesela felsefe, postmodernizm, psikoloji falan diye foto roman gibi üstelik. Orası şey çizgi roman gibi, özür. Çizgi roman formatında onların özetini veriyordu.
Hocam
yani.
İngilizce'de idiots bilmem yani çok özür dilerim ama aptalların şey kitabı diye bir seriler vardı.
Hocam aslında çok doğru. İdiot, sarı renkli genellikle o kitaplar yani.
Evet, yani çok saf. Aptal değil de çok safların seviyesinde görülen yazılmış kitaplar.
Hocam aslında şu, biz bilgi alanımızın dışında aslında zaten tırnak içinde safız ki.
Yani öyle.
Yani dolayısıyla orada ona ihtiyaç var yani.
Ya hocam ben fakir, kompütür konusunda o kadar safımdır ki. İnanın yani sadece işimi yaparım, açarım Word'u yazarım, en ufak bir şeyini bilemem. Bir yerde kompütür donup kalsa ne bileyim yani.
Yeniden başlatırım sadece yani, diyorsunuz.
Onu bile zor beceriyorum. Hatta bazen hani bir şey print yapacağız. O bile hani
işte halbuki bilgisayarla ya. Mesela en erken tanışanlardan birisi sizsiniz. Siz o zaman İngiltere'de tanışmışsınızdır yani.
İşte hocam öyle komple idiots şey diyorlar. Çok safların rehberi gibi bir şey kitap serisi var. İngilizce'de yani.
Hocam bizde zaten temel problemlerden bir tanesi öyle. Ben bir tane matematik kitabı yazdırmıştım. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için. Ama kitap neyle başlıyordu biliyor musunuz hocam? 1+1
eşittir yani.
Şimdi mesela o kitap hocam 700 bin satışa kadar ulaştı. Şimdi bir kitabı yazara da zorla ikna ettim yani. Yazar böyle bir kitap yazmam diyordu, rezil olurum diyordu. Diyordum ama bak ÖSYM'nin istatistikleri meydanda, öğrencilerin durumu belli. Bizde hocam başlangıç düzeyinde kitap çok az. Dolayısıyla mesela diyelim ki bu tür başlangıç düzeyinde kitaplar olduğu zaman insanlar orta düzey ve ileri düzey olan kitaplara geçiş yapabiliyor. Şimdi düşünün hocam, bakın Kimya-i Saadet hocam. İhya'nın bir özeti değil mi?
Özeti.
Bunu Gazali yapmış.
Ve hocam çok güzel bir özeti yani. Çok zor konular yok burada.
Eyvallah. Artı hocam 4 cilt kim okur onu yani?
Burası da hocam.
Yani bak ki. Gazali tırnak içinde yeni başlayanlar için hocam şey yazmış. Hatta daha belki bence çok istisnai bir şey değil mi hocam? Bizde bir İslam bilgesi kendi ruhsal macerasını kitaba döktü. El Munkuzu Minet Dalal.
Hocam böyle kitap öyle güzel oluyor ki. El Ferhese var İbn Hacı Bey'in, o da çok güzel.
Ve çok az bu kitaplar. Şimdi mesela onu okuduğu zaman insan ne yapıyor hocam? Özdeşim kuruyor. Abi ben kendi yaşadığı şeylerle ilişkili, böylece şey, ben yalnız değilim. Bu düşünceler bana mahsus değil. Ben böyle içimden düşünceler geldiği için ben sapkın değilim. Ama böyle düşünceler gelmesi olağan bir şey ve benim yapmam gereken bunları da çözmek diye görüyor yani. O anlamda hocam mesela bizim böyle şeylere, düzey düzey kitaplara ihtiyacımız var. Hedef kitle kimse, o hedef kitlenin anlayacağı dille ilgili kitap yazmak gerekiyor.
Hele hocam tasavvufta buna çok ihtiyaç var. Hatta hocam bu sabah biz Eluma okuyorduk bir yerde. Ya hocam öyle birbirine zıt şeyler var ki, bir şeyh, bir mürşit onları anlatmazsa tek başına anlaşılmıyor. Öyle hocam dünya karşılığı var ki mesela. Ya bugün 5 parasız gezelim dağlarda, bağırda yaşayalım. Evet. Psikolojisi var ama hocam mesela bu bugün doğru değil. Halbuki hocam onun bir şey efendi, bir mürşit şeyini anlatıyor. Ya diyor o dönemde diyor işte Emeviler başta acayip zenginlik vardı. Millet zenginlikten dolayı yoldan sapıtmıştı.
Evet.
Kimsenin senin 3-5 lira zenginliğe ihtiyacı yoktu İslam devletinin. Çünkü ordu güçlü, medreseler, tekkeler güçlü. O zaman zahid olup 5 parasız dolaşmak yani bu dünyaya sevgisine karşı bir tepkiydi. Ama hocam bugün böyle yapsak makbul olur mu? Yani Müslümanlar fakir, aç, susuz. Karşı taraf hocam tamamen zenginleşmiş. Medya onların elinde. Bugün hocam bizim zengin olmamız gerekmez mi yani? Basınımız, yayınımız olsa değil mi?
Evet. Hocam o anlamda mesela tıpta bir kural var. Hastalık yoktur, hasta vardır diyor. Yani diyor ki mesela diyorsun ki ya işte bir hastamız var, şöyle bir hastalığı var. Yok diyor. Gelecek, ben göreceğim onu bir bütün olarak. Çünkü her tedavi onun için uygun olmayabilir. Mesela diyelim ki karaciğerinde problem vardır, ameliyat gerekiyordur ama aynı zamanda şeker hastasıdır mesela.
O zaman belki ameliyat olamaz.
Evet.
Tabii.
Yani dolayısıyla hastayı görmem lazım ve hastanın durumuna göre. Şimdi tasavvuf literatürü de aslında tıp literatürüne benziyor. Şimdi doktorluk sanatını bir doktor olmayan birisi tıp literatüründen hocam kalkıp kendini tedavi etmeye kalkarsa ortalığı batırır yani. Tabii. Ya bir eczacı bile hocam gidip doktor reçetesiyle ilaç kullanıyor yani. Şimdi tasavvuf literatürünü böyle kendi başına okuyup, ben bir zaman şeyi okumuştum hocam, lise son sınıftaydım galiba, Müzekki Nüfus'u okumuştum. Orada tevazuyu mesela ben çok fazla şey anlamıştım yani, böyle eziklik gibi algılamıştım yani. Bir yer vardı hocam, gidip bir soru soracağım yani, bir emanet geldi mi gelmedi mi yani. Ya çekiniyordum mesela oraya girmeye.
Sorayım mı sormayayım mı? Halbuki
yani
emanet
geldi. Ne var yani? Yani ne var bunda yani?
Hocam bu çekingenlik hepimizde hala İslami kesim üzerinde müthiş bir şekilde devam ediyor hocam.
Hocam şey ve bunu biz tevazu adı altında veya haya adı altında şey ediyoruz. Kutsallaştırıyoruz, yüceltiyoruz daha fenası. Meşrulaştırmanın ötesinde. Halbuki haya günah işlemekten utanmak.
Allah'tan utanmak.
İnsanlardan utanmak değil yani.
Hocam hayanın iki tarifi var belki. Bir Allah'tan utanmak.
Evet.
Bir de hocam yani kendine utan deriz ya.
Evet.
Yani kendine sana yakıştı mı bu iş?
Evet.
İnsana utanmak hocam o manada değil yani.
Evet. Yani mesela kastettiğim şey çekingenlik mesela.
Tabii
canım,
o manada. Doğru.
Çekingenlik ve utangaçlık hocam. Çekingenlik ve utangaçlık eğer fazlaysa bunlar bir sosyal fobi oluyor. Tedavi gerektiren
hocam.
Bir
tabii,
durum
tabii,
yani.
Tabii.
Ve biz kültürümüzde böyle bir miktar şey. Çocukları çok fazla şey yapıyordu.
Hocam bizim
eskiden
bu Türk kültüründe var ya.
Evet.
Araplarda o kadar yok hocam mesela. Her ülkenin değişik yapısı
aslında
var.
Aslında hocam şeyde yok bizim. Kadim geleneklerimizde yok. Orta Asya'daki geleneklerimizde yok. Çocuklar hep şey yetiştiriliyor. Mücadeleci yetiştiriliyor. Yani davranışı eleştirmek lazım ama yani senden bir şey olmaz. Yani sen kötüsün. Seni doğuracağına taş doğuraydım falan gibi denklemler kişiliğine dönük bir saldırı oluyor. Onlar eziyor.
Hocam işte İmam Gazali'ye göre bütün bunların sebebi kalpte sevginin az olması. Şöyle diyor hocam. İşte bunun gibi kalpte Allah sevgisi yoksa veya az bulunuyorsa o kalpte maden hastadır. Ve hocam şu ayet-i kerimeyi okuyor. De ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğrayacağında korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler size Allah'tan, onun peygamberinden ve onun yolundan, cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın azabını gelinceye kadar bekleyin. Şimdi hocam çok ilginç. Tabi burada bu ayet-i kerime belki dini konular ama kalpte hocam sevgi, Allah sevgisi hocam en galip duygu değilse bizim sufilere göre insanın ilişkileri de
yansımaları oluyor.
Yansıma oluyor hocam çünkü adam parayı seviyor. İşte para için oğlu babasıyla kavga ediyor.
Evet.
Oğlu anasını kesiyor hocam şimdi. Yok mu? Her gün okuyoruz haberler değil mi?
Evet. Geçenlerde bir şey olmuştu. Bir ağacı kesmeye kalkıyor oğul ve baba da tüfekle onu öldürüyor mesela.
Evet.
Ya da işte annesinden babasından harçlık alamadığı için bazı ruhsal hastalıkları olan uyuşturucu bağımlılığı ya da şizofreni olan farklı karakterlerde bu tür durumlar ortaya çıkıyor. Yani şey önemli. Bir de tabii burada şu var. Yani insan Allah'ı sevdiği oranda aslında hocam.
İnsanları seviyor.
Yani onunla biraz şey oluyor. Yani hani nasıl söylemek istediğim şuydu. İlla dört dörtlük Allah'ı sevemeyebilir bir insan. Ama sevdiği yanında kârdır yani. Ne kadar seviyorsa o kadar kârdır yani.
Eyvallah hocam. Ama hocam şunu diyor. Yani en üst diyor sevgi o olsun. Yani Gazali hocam bir sevgi skalası var.
Evet.
Allah sevgisi en üst olsun.
O diyor. İdeal. İşte oraya hani ben en çok Allah seviyorum demek de sevmiş olmuyor yani insan.
Şunu
yani
hocam,
onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabiliyorsa. Yani bir ölçü fedakarlık
tabii.
Yani.
Hocam şöyle diyor. Yani diğerlerini Allah için sevmek. Allah için sevince hocam sıkıntı olmuyor. Yani nefsin için sevmek kötü.
Evet.
Hocam adam mesela yani bu teşbih tahtı olmasın. Eşini nefsi için seviyorsa ya benimsin
ya toprağın.
Kara toprağınsın diyor. Yani
evet.
Sahipleniyor.
Mülkiyet
Allah sevgisi
oluyor.
Hocam olunca en üstte biz de hepimiz onun kullarıyız.
Evet.
Eşimi Allah için severim. Çocuklarımı Allah için severim. Malımı da Allah için severim. Ama malı hocam zekatını veremiyorsan bu sefer Allah sevgisi önüne geçiyor.
Evet. İşte hocam narsizmdeki sevmek onun için sahip olmak tarzında bir sevmek oluyor. Mülkiyet ilişkisi.
Hastalıklı bir
bu, bu şey bana ait. Benim bir eşya gibi yani. Mesela eşine bir eşya gözü. Bunu illa kelimelerle ifade etmesi gerekmiyor. Ama Allah için sevdiğinde hocam, Allah için sevdiğinde o zaman bir mülkiyet ilişkisi yok. İkincisi bu durum onun kalbini genişletiyor mesela. Şefkat ve merhamet duygularını yüceltiyor. Öbüründe ise bu onda egosunu yükseltiyor, kibrini artırıyor. Niye? Çünkü kendini o sahip olduğu şeylerle tanımlıyor.
Hocam Yunus Emre'nin bir sözü var. Yaratanı sevdik, yaratanına ötürü diyor.
Evet.
Mahlukatı hocam, yani bir karıncanın da bir sahibi var. Sen yaratan Allah'la karıncayı yaratan Allah Rabbimiz aynı. Böyle olunca hocam bir tevazu insanda oluşuyor. Yani bu karınca boş ver, bu sinek, bu arı, basayım da öldüreyim şunu deme hakkımız olmuyor. Yani tabii yerine göre öldürmemiz ayrı konu.
Mecburiyet durumunda ama öbür durumda, yani geleneğimizde hep söylenir ya, Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz yani. Haksız yere bir cana kıymak.
Evet, bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Ayette hocam sizin dediğinizi evet. Geçiyor. Böyle olunca hocam hakikaten bu sevgi duygusu hocam bugün çok azaldı kalplerde. Allah sevgisi azalınca hocam kul sevgisi de azalıyor. Yani çünkü Allah'ı sevmeyen onun yarattığını da hiç sevmiyor. Allah ki hocam bizi yaratmış, bize el, göz, kulak, bütün azalarımızı vermiş.
Evet.
Ondan daha çok bize ihsanla bulunan, ikramla bulunan başka bir varlık yok. Hani bir kahvenin 40 yıl hatırı olur diyoruz hocam. Bize birisi kahve evet. Verse 40 sene sonra sen bana bir gün bir kahve ısmarlamıştın, Allah razı olsun.
Evet.
Çok makbule geçmişti diyen bir insan Allah'ı sevmiyorsa hocam, o zaman hocam kulun kuru kahvesini hiç sevmez. Ona hiç ehemmiyet vermez diye düşünüyorum.
Gerçek bir ehemmiyet vermez. Görüntü de belki veriyordur yani. Yani çünkü hakikaten bir insan hocam, Allah göstermesin, bir gözü görmez hale gelse de artık, yani tıp buna bir çözüm bulamıyor olsa da bir doktor o gözü iyileştirse ne kadar minnet duyar insan ona.
Umur boyu unutamaz hocam.
Yani.
Ya. Ayakları hani felç olsa da.
Evet.
30 sene yürüyemeyen adam sonra yürümeye başlasa.
Şey hocam bir.
Allah nasıl dua eder yani o doktora.
Kör deneyi yapılan şeyler var hocam şimdi, mekanlar var.
Evet.
Giriyorsun kapkaranlık. Kör deneyimi yaşıyorsun orada. Görme engelli deneyimi yaşıyorsun. Hmm. Yani onlar dünyayı nasıl algılıyor? Yol orası mı, burası mı falan. İnsanın hocam böyle şeylere ihtiyacı var. Mesela diyelim ki evde çocuklarla oyun gibi biri olsa ya da okullarda bunu yapmak lazım.
Hocam mesela, bir sufiden örnek vereyim.
Belki mesela diyelim ki gözü kapalı bir gün, mesela gözü kapalı duracak yani. O zaman gözünün kıymetini anlayacak yani. Ya da bir gün kolu şeyde olacak, sargıda. Yani şunu anlayacak. Allah'ın verdiği nimetlerin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu yani.
Hocam o sufi, onu yapan bir sufi var. Belki burada paylaştık ama ismini şu an hatırlayamayacağım. Buluruz inşallah. Bir sufi hocam bir gün akşama kadar sabahta gözlerini bağlayıp ben bugün ama oldum diyor hocam. Böyle el yordamıyla buluyor. Bir gün dizini ikiye kıvırıp sarıyor. Bugün ben topal oldum diyor hocam. Akşama da sekerek tek ayak üzerinde denekle yürüyor. Başka bir kolunu sararıp ben bugün çolak oldum diyor hocam.
Aa, çok ilginç.
Hocam onu bulursak size paylaşayım.
Evet evet evet.
Hocam bunlar bizim sufiler yapmadığı bir şey yok. Her türlü deneyi de yapmışlar mübarekler. Yani de hocam psikoloji deney demek değil mi?
Evet.
Hocam sufilerin esas hocam avantajı buradan kaynaklanıyor. Yani sufilerin bilgileri teorik bilgi değil. Şeyh Efendi hocam onu denemiş. Bir müridine bir şey tavsiye etmiş. O tavsiyesi iyi mi kötü mü onu neticesini gözlemlemiş. Eğer başarısız olmuşsa onu tavsiye etmemiş bir dahaki sefer. Başka bir şey tavsiye etmiş.
Evet.
O yüzden hocam tasavvufun yani psikolojiye yakınlığı. Mürşitler hocam hem Kur'an ve sünnetten bilgi alıyorlar. Çünkü hocam bazı şeyler Kur'an ve sünnetsiz olmadan mümkün değil. İçinden çıkamayız. LGBT caiz mi değil mi şimdi?
Evet.
Biz hocam çok net kafamız. Allah bunu haram kılmış. Hatta lanet etmiş. Ama birçok psikolog bugün ya bu fıtridir. Adamın genleri vardır bilmem hormonları vardır diyebiliyorlar.
Evet.
O yüzden hocam bir de hocam esas dedim tasavvufta tecrübe var. Hocam Şeyh Efendi onun sizin gibi kaç kişi tavsiye etmiş. Önceki şeyhlerin yazıları da kitapları da geldiği için o Şeyh Efendi'ye. Hocam kısacası ben diyorum ki 1200 yıllık bir elimizde bilgi birikimi var tecrübeye dayalı.
Evet.
Böyle olunca hocam psikolojiye çok faydamız olacağını düşünüyorum.
Yani bu yaşanmışlıklar ve tarihsel süreçte yani şeyi düşünelim hocam. Atasözleri. Atasözleri nedir hocam? Atasözleri aslında şey darbe meseleleri de ekleyebiliriz, evet. Cizeleri de ekleyebilir. Eski zamanların hocam kadim zamanların kişisel gelişim kitaplarıdır.
Birike birike hocam değil mi?
Evet.
1000 sene, 2000 sene, 5000 senelik ispat edilmiş ve teoremler.
Ve düşünün hocam atasözleri hala yani diyelim ki Japonya gibi, Kanada gibi, Finlandiya gibi çok böyle artık postmodern zamanlara girmiş olan ülkelerin bile atasözleri hala yaşıyor. Niye? O çünkü insanlık tarihinin birikimiyle damıtılmış gelmiş oraya yani.
Zamanı gelir zaman diyoruz hocam şimdi. O zaman bugün lüzumsuz olur ama yarın hayvanların aç kalır kışta kıyamette.
Evet.
Faydasını görürüz. Hocam şu anda bütün Avrupa alakası var mı bilmiyorum ama odun peşinde. Ormanlar hocam kesiyorlar. Niye? Belki bir zamanlar ormanlar en lüzumsuz bir şeydi orada. Gaz geldiği için Rusya'dan.
Evet.
Bak şimdi herkes odun olan zengin oldu hocam.
Evet.
Bunun ya gibi yani.
Tasavvuf da o anlamda o yüzlerce yılın deneyimlerini damıtarak geliyor. Burada şey de atıf yapmak lazım hocam. Rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı'nın atasözlerimiz ile tasavvuf.
Öyle bir hocam eseri vardı. Tasavvuf diye bir ona yakın bir kitabı vardı.
Yani evet. Atasözlerimizdeki tasavvuf etkisini anlatıyordu. Yani tasavvuf aslında atasözleri üzerinden de bizim kültürümüze girmiş yani.
Çünkü hocam sufiler bizim atalarımız.
Evet.
1200 senede hocam az bir zaman değil. Hocam kısa bir araya girelim. Buradan devam ederiz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam şimdi dediniz ya tasavvuf.
Evet evet, kitabın ismini de buldum.
Ne hocam?
Tasavvuftan dilimize geçen deyimler ve atasözleri. Abdülbaki Gölpınarlı'nın. Bu hocam türkülerimiz için de geçerli. Ben bir ara bir araştırma yapmıştım. Neşet Baba'nın türkülerinde tasavvuf kavramları. Bununla ilgili bir şey vardı hocam.
Evet hocam.
Makale vardı. Yani baştan sona tasavvufi kavramlar var türkülerinde. Yazıyı da buldum. Şimdi hemen rakamı söyleyeyim. Hocam istatistik çıkartmış yani. Bozkır'ın tezenesi Neşet Baba'nın eserlerinden 55'inde tasavvufi konular yoğunluklu olarak işlenmiş hocam. Yoğunluklu ve onların şeyini veriyor. Hangi kavram hocam? Hangi kavram burada görüyorsunuz istatistik? Hangi evet. kavram ne kadar türküsünde kullanılmış diye yani. Ve bu da ne oluyor hocam? Mesela en çok kullanılan kavramlardan birisi hocam şey. Birincisi hak, ikincisi gönül, üçüncüsü sevmek.
Ne güzel hocam ya. Hepsi tasavvufi.
Ama bunlar tasavvufi temayla kullanılıyor. Burası önemli. Dolayısıyla şey, bizim türkülerimizde de çok derin anlamda bir tasavvufi şey var.
Zaten hocam tasavvuf musiki öylesine girmiş ki dede efendilerin çoğu Mevlevi dedesi biliyor. Dede de biliyorsunuz bin bir günlük o çileyi çıkarmış zatlara verilen. Yoksa yaşlı insan manasına gelmiyor
değil. Dede. Evet.
Şimdi hocam esasında tasavvuf spordan mesleklere, zanaat erbabına, efendim okçuluktan güreşçiliğe, musikiler hocam efendim edebiyatımıza her sahaya çok derinlemesine nüfuz etmiş. Şimdi şair diyorsun sufi, müzisyen diyorsun sufi hocam, hattat evet. diyorsun sufi. Belki tasavvufun diğer ilmeden farkı bu. Teorikten çok pratik tarafı alır. Yani bir insan fıkıh kitabı yazar hocam da. Yani orada alışveriş hukukunu yazar ama dervişler tüccar olup daha çok üretici olup hocam işte akıllık teşkilatında değil mi?
Evet.
Yani helva pişirip satıyor ne bileyim işte deriyi işliyor falan ama güzel işliyor. Yani öyle Allah görürmüş gibi iş yapıp ümmete hizmet etmek için satıyor onları.
Evet.
Hani hocam meşhur hikaye vardır ya, ben siftahımı yaptım sen yan komşuma git demiş.
Evet evet.
Hocam bugün tam tersi. Sakın ha başka bir yere gitme. Ben de A'dan Z'ye her türlü ihtiyaç bulunur. Her şeyi satarım. Başkasına gitmene asla gerek yoktur. Hocam bu ahilik şeysi olabilir mi?
Evet. Bir de hocam ahilik yani kardeşlik anlamına gelen bir kelime değil mi hocam?
Yani müşteriyle satıcı kardeş oluyor. He, yani sen kardeşine hocam kazıklar mı satar yani? Mı kazıklar mı? Asla.
Yani.
Normal şartlarda yapmamız gerekiyor hocam.
Ama şimdiki mesele hocam reklam kültürünü. Şimdiki reklam filmlerini hocam bundan 100 sene önce insanlara gösterseniz insanlar afallardı yani. Yani bunlar nasıl izlenebilir? Bunlar nasıl yayınlanabilir? Yalan haberden daha kötü hocam bunlar.
Tabii. Çünkü pek çok insanı yanlış yönlendiriyorsun hocam.
Tabii.
Yalan haberde sen duyar, acır, üzülür falan. Hani evet. Ölmedi, öldü dersin.
Ama burada insan şey yapıyor. Buna dayalı olarak alışveriş yapıyor. Buna dayalı olarak adam harcamalarını insan buna göre yapıyor.
Hocam onun tevbesi öyle zor ki. Eğer bir yalancı reklamla oynadıysanız televizyonda o kadar insana ulaşıp bu işin yalan olduğunu söylemeniz gerekiyor. Bu yüzden hocam hani para için her işi yapmak mümkün değil yani İslam ahlakında. Reklamcı olsanız her şeyin reklamını yapamazsınız.
Evet.
Yanlış reklamı da asla yapamazsınız. Şimdi hocam bu hani kalp hastalığı dedik ya. Peki hocam ikinci kalp hastalığının belirtisi nedir? Kudrette belli olan şeydir ki Allah'ın emri kalbe kolay gelir. Bu emri yapmak için kendini zorlamaz. Hatta onu yerine getirirken büyük zevk duyar. Hocam güzel şeyler yapmak bize zor geliyorsa bizde hastalık var. infakta bulunmak, insanları sevmek, affetmek, yardımlaşmak.
Yani öyle kalbim temiz olmak da kalp temiz olmuyor yani. Sonuçta bu bütün bu dediklerinizi yapabiliyorsanız anlarız ki o temiz, selim bir kalp, sağlıklı bir kalp. Öyle değil mi hocam? Yoksa
tabii.
Hastalıklı bir kalp yani.
Veya hocam şöyle, adam haram işlemiyor ama gönlü haramda. Keşke serbest olsaydı yapsaydım şu işi.
Ya da
keşke,
iyiliği yaparken çok zorlanıyor.
Yani
ha şu var tabii, yani zorlanıyor diye yapmaması
o
değil.
O ayrı konu.
He, ama bunu bir şey, hatta üstüne de gitmesi gerekiyor.
Hocam yani, buradan ecir alıyor. Yani zorlana zorlana bir iyiliği yapmak yine çok sevap. Ama bu kalp hasta, zorlanarak yapıyorsan bir gün yapmayabilirsin. Ya kardeşim evet, bana zor geldi bu iş ya. Ben artık kendimi daha fazla zorlamayacağım deyip yani ne derler hocam, istifa edebilirsin. Ama severek yaparsan namaz zevkli geliyor, infak yapmak zevkli geliyor hocam. Yardımlaşmak size çok zevkli geliyorsa, bir fakirin, bir fukaranın, bir ihtiyaç sahibinin derdini paylaşmak size hocam zevk veriyorsa siz asla bu yola döner misiniz? Dönmezsiniz değil mi hocam?
Evet. Bir yerden şeyi kırmak lazım yani. Egoyu bir yerden kırmak lazım.
Evet. Hocam o zaman hastalığın iki, kalp hasta mı değil mi? Hocam keşke bir ölçek hazırlasak sizinle beraber oturup da. Mesela en çok neyi seversiniz? İşte papatya, çiçek, Allah, kedi, kuş mesela. Hocam burada da şimdi size iyilik yapmak zor mu geliyor, kolay mı geliyor? Hani hocam var ya böyle ölçekler. 100 diyor, işte 90 diyor, 80 diyor.
Evet.
Kendinize not veriyorsunuz ya.
Evet.
Ama hocam şimdi yani bunu demesi kolay da gerçekten malınızdan, mülkünüzden birine vermek, paylaşmak, sağlığınızı bir insan için feda etmek. İşte hocam mesela ne yapıyor mücahitler? Cephede bizim için askerlerimiz, Allah hepsine rahmet eylesin. Bizim
canını,
için savaşıp
feda ediyor.
Evet, biz burada rahat rahat hocam çay kahve içerken birileri hocam sınır bölgesinde yani değil mi? Hayat korkusuyla belki orada nöbet bekliyor ve canını veriyor cevabında.
Evet.
Hocam çok güzel geldi bana bunlar ya. Yani hasta mıyız değil miyiz? Eve gidince hocam hanımlara uygulayalım bunu.
Hocam Martin Seligman'ın uyguladığı bir test var. İyimserlik karamsarlık testi. Testi doldurmadan önce diyor ki sen kendi kanaatini yaz kendi hakkında. İyimser misin, karamsar mısın? Basitleştirerek anlatıyorum olayı. Diyelim ki iyimserim yazıyor hocam. İyimserim yazanların bile çoğu hocam şey çıkıyor.
Karamsar çıkıyor.
Yani karamsar ama
farkında değil.
Üstelik bu hocam Amerikan kültürü genellikle daha iyimser bir kültürdür yani. O aşılanır yani.
Buna rağmen öyleyse artık biz ne yapacağız bilmiyorum hocam. Biz Türkiye'de bayağı karamsarız.
Hocam işte o karamsarlığın farkında. Bir de diyor hocam pek çok insan. Ya ben karamsar değilim ki. Hayat kara diyor.
O daha da kötü yani.
Tabii.
Hocam sizin memleketten temelin ters yola girip de.
Herkes ters yönde diyor yani.
Anons gelmiş trafik radyosundan. Bir sürücü ters yolla aman dikkat edin diye diğer sürücüler. Ya demiş bir kişi olsa iyi.
Hepsi
ters yolda demiş. Şimdi hocam kalp hasta peki hocam. Tedavi yöntemleri hocam. Bir mürşid-i kamil yani bir şeyh efendi hocam. Maddi ve manevi kemalata ulaşmış bir insan. Bundan terbiye almak hocam. Bu her zaman mümkün olmaz. Bunu çok işlediğimiz için bunu atlıyorum hocam. Bu biraz tarikatların işi hocam. Yani bir insan bir hakikaten kendine hoşuna giden bir mevlevilik, nakşilik, kadirilik yol seçebilir. Hocam onu bir şey diyemeyiz şu anda ama ikincisine hocam geçiyorum ben. İkinci yol, çok güvenilir ve şefkatli bir dostunu kendisine murakip, yani takip edici, kontrolcü olarak seçer. O dost kendisinin bütün söz ve davranışlarını takip eder. Yanlış bir hareketini ve bir kusurunu gördüğü zaman hatır gönül dinlemez ve derhal onu uyarır. Böylece o da hatalarını düzeltir. Şimdi hocam, bu sadık nasihatçıyı İslam psikologları efendim terapist olarak anlıyorlar. Ya biraz para falan veriyorsun ama hakikaten güvenilir bir insan. Hocam şimdi doktora gittiniz. Güvenilir bir doktor. Müslüman evet, bir doktor. Hastası. Parasını da veriyorsun değil mi hocam? Ben buna para verdim. Bu adama güvenilmez diyebilir miyiz? Diyemeyiz.
Evet. İşi o çünkü.
İşi
yani
o.
Bütün mesaisi orada.
Ama hocam tabii peygamberler hiç para almıyor ya. Ondan daha sağlıklı hocam. Niye? Şundan dolayı hocam. Hani para alıyorsa bir parçacık etkileyebilir. Yani hani özel hastanelerde bunu hocam tekrar gelsin diye bağımlı yapıyorlar ya hastaları falan.
Evet, evet.
Veya avukatlar dava uzasın diye uğraşıyorlar hocam bazen. Hani
her şeyin bir... Ya her meslek sonuçta insanların egosuna göre yön alabiliyor yani.
Ama hocam diyor ki güvenilir dost bul. O senin gözlenmesin ve senin hatalarını sana söylesin. Yani hocam iyi bir terapiste gittiğinizde anlatıyorsunuz. O da acımadan hocam gözünüzün yaşına bakmadan hakkı söylemesi gerekiyor. Öyle söyleyeceğim İmam Gazali.
Evet. Yani burada tabii insanın da bu şeyi kaldırabilmesi lazım. Sosyal psikolojide ayna benlik kavramı var hocam.
Evet.
Yani siz bir çocuk, aslında bebekken hocam, çocukluk döneminde o kişilik gelişim sürecinde hep şey yapıyor insan. Birileriyle özdeşim kuruyor.
Evet.
Ve kendini ona göre şey ediyor. Kişiliğini geliştiriyor, kimliğini geliştiriyor yani. Orada ideale yakın karakterler olduğunda, buna sadece bizim çocukluk ve gençlikte değil, yetişkinlikte de ihtiyacımız var yani. Onun için eleştiriyi kaldıracak bir tarafımızın olması lazım yani.
Hocam, burada terapist bağlamında meseleyi ele alırsak, tabii herhalde terapistin de Müslüman ve sadık bir insan olması gerekiyor. Çünkü siz yanlış iş yapıyorsunuz. Bazen hocam terapistler, psikologlar yanlışlara da bir kulp uydurma peşinde oluyorlar. Mesela karı koca kavga etmiş. Belki hocam ufak bir terapiyle hallolacak bir iş. Boşa gitsin kardeşim diyor. Hayata bir kere gelmişsin diyor. Niye kahrını çekiyorsun ki diyor. Orta çocuklar var. Mesela hocam ciddi mesele değil. Yani ceviz kabuğunu doldurmacık mesele deriz ya.
Evet.
Orada hocam mesela terapist, yani bir Allah korkusu yoksa falan, nefsince kendi, ben olsam öyle yapardım diye kendi nefsini ortaya koyarak bir terapi yapıyor. Hocam bu da çok yanlış oluyor herhalde.
Tabii o bu defa egosunu şişirerek bir çözüm üretiyor, ama egoyu şişirmek onun için daha büyük bir bela. Yani kaş yaparken göz çıkartmak gibi bir şey yani.
O yüzden hocam tabii terapistlerin de yani biraz dini terbiyeden geçmiş olması lazım. Yoksa hocam o kadar, mesela hocam LGBT ile gidiyor adam. Bu ne var kardeşim, gayet tabii fıtri bir şey diyor yani. Senin hormonların, genlerin bu şekilde diyor, yaratılmış diyor. Sen devam et yoluna, sakın vazgeçme diyor. Hatta hocam bugün bu tür hastalıkları tedavi etmek yasak. Hatta bize psikoloji odaları falan çoğu zaman bunları savunuyor. Bunların aleyhine bir şey söylediğin zaman da, lutilik kötüdür, Allah lanet etmiştir dediğin zaman da, homofobik, insanlık düşmanı diye hocam adamı damgalıyorlar yani.
Evet, tabii orada şey, bir yasal çerçeve de var. Nasıl hastanede hocam tedavi prosedürleri, standartları var yani. O standartların dışına çıktığınızda doktor olarak sorumluluğunuz var yani. Psikoterapilerde de öyle. Mesela diyelim işte eşcinselliği ve türevlerini şey olarak göremiyorsunuz.
Hastalık olarak.
Hastalık olarak görüp ona göre bir tedavi programı uygulayamıyorsunuz yani. Ama ne dersiniz yani, psikoterapi yasal çerçevemiz budur. Bunun dışında siz yani bu konularla ilgili sorunlarınızı alternatif yollarla, çünkü bazı insanlar diyelim ki gay, eşcinsel, vazgeçmek istiyor. Onun da bir şeyi var. Yani bir insan illa...
Hocam Avrupa'da onu tedavi etmek yasak işte. Çünkü bu hastalık değil. Sen hastalık olmayan bir adam hocam gözleri güzel görüyorsa, ondan siz paralı tedavi etseniz, ya suç olduğu gibi adam aldatmış oluyorsunuz. Gören göze gözlük verilmez ki. Hiçbir gözünde sıkıntı yok. Siz ona hocam böyle kalın kalın gözlük verdiniz. Sonra ortaya çıktığı zaman cezası yok bu işin. Aynı onun gibi hocam, bu batı aleminde maalesef bu normal hale geldi. Bunu tedavi etmek de yasaklandı hocam şu anda. Çok ilginç.
Çünkü şey yani oradaki kültür ve ekonomik düzenin gidişatı bu yönde. Ve bunu giderek de şey derinleştirecek yani.
Hocam bir de bir ayet-i kerimelere baktığımızda bu Nisa suresi 119 olması lazım. Yani ben diyor onlara emredeceğim. Onlar Allah'ın yaratılışını değiştirecekler. Yani hocam burada bir cinsiyet değiştirme hadisesi, erkek kadın olmak, kadın kan, erkek olmaya çalışmak. Veya hocam işte Allah bizi kadın erkekten yaratmış. Yok efendim erkekler arası evlilik falan. Bunlar hocam çok yanlış.
Evet, yani sonuçta tavır alınması gereken yerde de tavır almak gerekiyor. Toplumun temeli tüm zamanlarda, tüm geleneklerde ailedir. Dolayısıyla toplumun temelini dinamitleyecek bir harekete karşı reaksiyon göstermek zorunda yani insan.
Hocam şimdi gidiyorsunuz en ilkel kabile diyorsunuz değil mi? Amazon'daki balta girmemiş ormanlarda yine hocam aile var.
Evet.
Demek hocam bu aile cennetten çıkmış. Adem aleyhisselam, Havva anamız. O günden hocam bugüne kesintisiz olarak bütün toplumlarda devam ede gelmiş. Yani hocam en ilkel kabilelerde bile hani komün hayatı yok. Anne var, baba var, çocuk var. Öyle olunca Allah'ın bu düzenini değiştirmeye çalışmak hocam çok büyük günah. Şeytan hocam bunu sadece yapacağım kapitalist sistem veya maddi çıkarlarda değil. O da var. Bir de hocam şeytan gidip bu tür insanın kulağına fısıldıyor. Bu çok iyi bir iştir diyor. Bunu yapmanız evet. Lazım. Bu modernliktir, ihtiyaçtır. Güzel bir şeydir diyor hocam ve insanlara hocam maalesef şeytan vele udillennehum, saptıracağım, vele ümenniyennehum, onlara boş kuruntu vereceğim diyor. Hayvanların hocam kulağını kesecekler diyor. Çok ilginçtir. Bu Dolini denen şeyin genleri var diyor, yapay bir şey yaptılar.
Ha evet.
Koyun klonlama yaptılar.
Genetik.
Kendi kulağındanmış hocam o. Kulağından almışlar genlerini. Bir de hocam işte sonuncu şey, şeytanın verdiği dördüncü söz. Onlara emredeceğim, onlar hocam yaratılışı değiştirecekler. Hocam işte her şeyin genine giriyorsunuz. Buğdayın, mısırın, domatesin.
İnsanın artık yani.
Hocam insana da girdik tabii. Bunlar hocam çok tehlikeli şeyler bizim İslam psikolojisine göre. Yani yaratılış hocam oynamamak lazım yaratılışın ayarlarıyla.
Evet.
Yani kadın kadın, erkek erkek, bu tür saçma sapan aile olmaz hocam. Aile kadın ve erkekten, o da nikahla Kur'an-ı Kerim'in emrettiği, peygamberimizin gösterdiği şekilde olur. Biz hocam bunu zaman zaman elimizi taşın altına koyup bunları söylememiz gerekiyor yani psikoloji ilmindeki kardeşler olarak.
Evet, kesinlikle.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bu hafta eyvallah böyle olsun. İnşallah haftaya devam ederiz. Elinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.